Hayber'in fethi.
Bismillahirrahmanirrahim.
Kul. De ki. Deyiniz ki. Deme kabiliyeti olan herkes desin ki. Eûzü bi Rabbil felak. Sığınırım sabahın Rabbine. Karanlığı yarıp içinden aydınlığı çıkaranın Rabbine. Çekirdeği yarıp içinden ağacı çıkaranın Rabbine. Atomu yarıp içinden evreni çıkaranın Rabbine. Hücreyi yarıp içinden insanı çıkaranın Rabbine. Min şerri ma halak. Yaratılmış olan her şeyin şerrinden. Yaratılmanın şerri, yaratıkların şerri, mahlukatın şerri. İlginç değil mi? Evet. Yaratılmış olmanın mutlaka çift kutbu olur. Bir pozitif, bir de negatif kutbu. Yaratanla yaratılanı ayıran bir şey olsun. O da odur işte. Halık'la mahluku birbirinden ayıran şey işte o temel vasıftır. Yaratılanın mutlaka bir negatif tarafı var. İnsanın nefsi gibi, özbenliği, ayartıcı içgüdüleri gibi, eşyanın vurucu, kırıcı, yok edici tarafı gibi. Öyle. Mahluk ise eğer şerri olur. Onun için eşyadan, insandan, evlattan, servetten, kadından Allah'a sığınılmaz. Onların şerrinden Allah'a sığınır. Kadından nasıl Allah'a sığınırsınız? Kadınsız bir hayat olur mu? Servetten nasıl Allah'a sığınırsınız? Servetsiz bir hayat olur. Evlattan nasıl Allah'a sığınırsınız? Yokluğu bir hasettir. Ama bütün bunların şerrinden Allah'a sığınırsınız. Ömer gidiyordu. Ya Rabbi, evlattan sana sığınırım, kadından sana sığınırım, servetten sana sığınırım diyen bir adamın ağzına şöyle elindeki kamçıyla ufak ufak vurmaya başladı. Ne diyorsun sen bu adam? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor musun? Hanımını Allah mı alsın şimdi, hanımsız mı kalasın? Evladını Allah alsın da evlatsız mı kalasın? Servetini Allah alsın da cıbır mı kalasın? De ki, onun şerrinden Allah'a sığınırım. Böylece öğretiyor. وَمِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerri. Aslında gece bir sembol, bir mecaz. Her kötü bir gece. Hatta gece bazı kötülerin yanında aydınlık gündüz gibi kaldı. Gece negatifi temsil eder mecazen. Onun için kara ruhlu denir, kara yüzlü denir. Ve tesveddu vücuh, yüzleri kararanlar. Onun için kara kalpli denir. O min şerrin neffâtâti fil ugad. Evet. Dahası düğümlere üfleyip üfleyip Allah'ın eşyayı yarattığı doğasına ihanet eden dişilerin şerrinden, kadın demeyeyim, hakaret olur. وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدٍ Ve haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden Allah'a sığınırız. Değil. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ De ki, İnsanlığın Rabbine sığınır. Melikin nas, insanlığın hükümdarına, sahibine, hakimine sığınırım. İlahin nas, insanlığın ilahına sığınırım. Rab, melik, ilah. Rububiyet tevhidine davet eder birinci ayet. Allah'a iman edip de başkasını Rab bilen o kadar çok insan var ki. Çünkü rububiyet tevhidi sadece varlığı var edenin Allah olduğuna inanmanızla yetinmemeniz, onun yanında varlığı var eden Allah'ın her an sizin hayatınıza müdahil olduğuna, tarihe ve zamana müdahil olduğuna, yaptığınız her işte Allah'ın olduğuna, yaptığınız her işe Allah'la başlamanız, Allah'la bitirmeniz gerektiğine, varlığınızı, hayatınızı, yaşamınızı Allah'tan bağımsız değerlendirmemeniz gerektiğine, hayatınızı Allah'a armağan etmeniz gerektiğine, Allah'ın sadece sizi yaratmakla bırakmayıp aynı zamanda sizi terbiye ettiğine, bir noktadan alıp en yüce bir noktaya doğru aşama aşama çıkardığına, sizi görüp gözettiğine, besleyip büyüttüğüne, yiyip içirdiğine ve dahası sizin için bir hayat düsturu vaz ettiğine iman etmektir. Rububiyet tevhidi. Melikin nas. Bu Allah'ın hükümranlığına imandır. Allah'ın mülkiyetine imandır. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Göklerin ve yerin mülkiyeti Allah'a ait değil midir? Bu mülkiyette istediği tasarrufu yapar mı? Yapar. Peki bu tasarruflar içerisinde isterse sallamak da var mı? Var, sallar. Peki verince iyi Allah da alınca iyi olmayan Allah mı? Haşa. Peki siz mülkiyetinizde, hatta biz o kıytırık mülkiyetimizde, o emanet mülkiyetimizde, İstediğimizi yapacağımıza inanırız da Allah o mutlak mülkiyetinde istediğini yapmaya kalkarsa niye burun kıvırırız ki? Mülkiyet tevhidine olan zayıf inancımız. Melikin nas. Evet, mülk onun. Varlık onun. Gerisi hep angarya. Bunu söyleyen çok doğru söylüyor. İlahin nas, insanların ilahına sığınırız. Yani ibadet etmeye layık tek varlık Allah olduğuna inanır ve onun içinde ona sığınırız. Bir hakkın ibadete layık. Neden? Melikin nas ilahin. Min şerril vesvasil hannas. Sinsice insanların en mahrem yerine, insanların merkezine, yüreğinin 40. odasına sinsice üfleyen, fıs fıs fıs fıs eden, vesvese veren, ona bir takım vehimler, bir takım kuruntular, bir takım korkular, bir takım duygularla onun gözünün arkasında ve beyninin önündeki muhayyel bir perdede kendi filmini oynatan şeytanın şerrinde. Hem de sinsice yapan. اَلَّذ۪ي يُوَسْوِسُ ف۪ي صُدُورِ النَّاسِ. O ki, insanların göğüslerine evham verir. Yok aslında korkması gerekenmiş. Aç değil, bakmayız. Ama açlık korkusu vesvese biçiminde öyle bastırmış ki mümkün değil açlığını yenmeniz, hırsını yenmeniz. Dünyayı verseniz doymaz. Çünkü şeytan açlıkla korkutuyor. Açık değil. Bakmayın, 7 sülalesine yeter ama öyle fısıldıyor ki o gün işe gitmese adeta aç kalacakmış duygusu var. Böyle, böyle bir şey. Yuvesfisü fî sudûrinnâs. Ölüm gelip bulacak. Eynemâ tekûnû yudrikkumul mevt. Ve lev kuntum fî burûcin muşeyyede. Nerede olursanız olun, ölüm gelip sizi bulur. İsterseniz göğe yükselmiş sağlam burçlarda, kalelerde, kulelerde olun. Bakarsınız, insan bir kere ölür ama o her saat ölüyor. Her saniye ölüyor. Hafifçe sallayıvermiş. Ne oldu sanki? Ne? Niye böyle oldu? Demek ki ciddi biçimde ölümüne inanmıyordu. Ölümünü koynunda taşısaydın bu kadar telaşa gerek yoktu bence. Ahiretle problemin var senin. O da değil. Geçin onu. Tutun ki dinidir. Geçemeyiz haşa da. Haydi diyelim seküler bir bakışla baktınız. Ama ahirete imanın insanda uyandırmak istediği temel bir duygu var. O da kişinin eylemlerinden sorumluluk duyması. Hesap günü çünkü. Yapacağım, hesap vereceğim. Hesabını vereceğimi yapacağım. Yaptığımın hesabını vereceğim. Budur işte, insan da bunu uyandırır. Allah'ımızın aşkına. Bundan kim gocunur? Bundan gocunan, hesabını veremeyecek işler yapanlardır. Ahirete iman iyidir. Hendek Savaşı'nın arkasından birçok hadise yaşandı. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem Necaşi'ye verdiği niyabetle bir evlilik yaptığını aktarmıştım daha önce. Ondan sonra bu güzel, bu mutlu hadiseden sonra bir de üzücü olay yaşandı. Lebid bin Asam, Medine'de büyücülükle uğraşan birkaç Yahudi'den biri. Bu işi çok, çok sık yapar, iyi bilirdi. Zaten büyü tabiatı icabı, Yahudileşen İsrail oğullarının geliştirdiği bir gelenek. Gerçi özellikle insanlık tarihi üzerine eser verenler, büyünün insanlıkla yaşıt olduğunu söylerler ve bunda da çok yalan sayılmazlar. Ama Yahudilerin elinde, Yahudileşen İsrail oğullarında geliştiği kadar insanlık tarihinde hiçbir dönemde büyü gelişmedi. Gerçekten de bir Kabala geleneği var. Kabala geleneği baştan sona bir takım simgesel, şifrevari, büyüye zemin olabilecek şeylerle dolu. Onun için Müslümanlara da büyü Yahudi geleneğinden, daha doğrusu Kabala geleneğinden geçmiştir. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَاكِنَّ الَّذ۪ينَ وَلَاكِنَّ الشَّيَاط۪ينَ كَفَرُوا. Hatırlayın, Kur'an'daki sihirle ilgili ayet, Bakara suresinde, onlar Süleyman Aleyhisselam'ı büyücü olarak bilirler. Resulullah Süleyman Aleyhisselam'a yapılan bu iftirayı reddedip de onun bir peygamber olduğunu Kur'an'la da ispat edince, söyleyince, bak bak bak Muhammed'e, daha Süleyman'ın bizim adamımızın kim olduğunu bilmiyor. Süleyman'ı bize mi öğretecek? O bir kral ve büyücüydü diyorlardı. Onun için Kur'an onların yüzüne çarparak, وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ, Süleyman küfretmedi. Yani büyücülüğü ne ile denk tutuyor Kur'an, görüyor musunuz? Evet, çok ilginç. Belki bu küfür akidevi manada değil de ahlaki manada alınıp Allah'ın nimetine nankörlük etmek biçiminde de izah edilebilir belki. Ama her halükarda nimeti örtmektir küfür. Fakat o şeytanlar küfrettiler diyor. Ona o iftirayı yapan, o büyüye devam eden şeytanlar. Ve arkasından da büyü hakkındaki Kur'an'ın sistematiğini bir tek ayette uzun bir biçimde veriyor. İlgili ayeti tefsirimde uzun uzun işlediğim için burada zaten konumuz değil, girmiyor. Lebit bin Asam da işte bunlardan biri. İşi büyücü, büyücülük. Ve Resulullah'a bir büyü yapıyor. Kadim rivayetler, bize çok çok gelen ve bu iki surenin sebebi nüzulü olarak gelen rivayetleri, modern bir takım ilim adamları reddediyorlar. Hayır, hayır. Hayır. Tarihi yeniden yazamayız. O kadar kolay değil yani. Hoşuma gitmedi de onun için reddediyorum diyemez bir ilim adamı. Reddediyorsa mutlaka belgesini, efendim, delilini ileri sürer. Ya hoşuma gitmedi, bunu kabul edemem diyemeyiz. Bunu reddetmenin herhangi bir çıkarı da yok sonra. Yani Resulullah'a büyü yapılmış olabilir. Ancak büyünün Resulullah'ta etki ettiği reddedilir. Bu reddedilebilir. Bu tartışılır. Onun için o ayrı, öbürü ayrı bir şey. Ya büyünün mahiyetini tartışacak değilim burada. Bana sorarsanız, büyü kişinin kendi kendisine yaptığı bir şeydir. Dışarıdan size birinin yaptığı değil, sizin kendi kendinize yaptığınız. Vehimli olan, yani zayıf iradeye tebelleş olan bir cezadır. Benim son tahlilde vardığım nokta burası. Yanılıyor da olabilirim, ayrı bir hadise. Evet. Resulullah'a böyle bir kötülük yapıldı. Yani bir suikast aslında bu. O güne kadar yapılan suikast denemeleri başarısız kalınca, biliyorsunuz Beni Kureyza'da bir suikast denemesi yapıldı. Beni Nadir'de bir suikast denemesi yapıldı. Yahudiler çok denediler bu işi. Bizzat adamla öldürmeye kalktılar. Üzerine damdan değirmen taşı bırakarak öldürmeye kalktılar. Resulullah'ın hayatına çok kastettiler ama beceremediler. Ve böyle bir yola, kendilerinin çok iyi bildiği bir yola tevessül ettiler. İşte bunun üzerine bu iki, okuduğum iki sure, Felak ve Nas suresi. Bir deva, bir şifa, bir kalkan, bir cevşen, bir cevşen-i kebir, büyük kalkan olarak indi. Müminin manevi zırhı. Dua manevi bir zırhtır. Manevi zırhlar varsa manevi oklar da olabilir. Manevi tehlikeler de, kurşunlar da olabilir. Olabilir değil, vardır diye düşünüyor. Onun için İslam toplum tasarımı yaparken sadece insanın fiziki tehlikelerini dikkate almaz. Fiziki ihtiyaçlarını dikkate almaz. Fiziki saadetini dikkate almaz. İslam'ın toplum tasarımında asıl önde tutulan insanın manevi ihtiyaçları, manevi tehlikeleri ve manevi huzur ve saadettir. Bu ikisini birlikte götürür ama ikisine verilmesi gereken dengeyi doğru bir biçimde vererek, orantıyı doğru kurarak verir. Dünyaya dünyada kalacağı kadar, ahirete orada kalacağı kadar. Orantı bu. وَعْمَلْ لِدُنْيَاكَ بِقَدَرِ بَقَائِكَ فِيهَا وَعْمَلْ لِآخِرَتِكَ بِقَدَرِ بَقَائِكَ فِيهَا. O kadar. İşte bu çerçevede bu sureler iniyor. Resulullah'ın üzerinde etki yapıp yapmadığı konusundaki tartışmaya girmiyorum. Ama böyle bir hadise atlatılıyor. Resulullah sonunda gönderiyor. Büyü bulduruyor. O kuyuyu kapattırıp yanına bir başka kuyu kazdırılmasını emrediyor. Bu aklı veren, belki de bu siparişi ısmarlayan Lebit bin Asam'a Hayberlilerdi. Çünkü en büyük Yahudi toplumu o dönemde artık Hayber'de yaşamaya başlamıştı. Medine'deki 3 Yahudi grubu da elimine edilmişti bir şekilde. Bildiğiniz biçimde. Hayber. Hicaz'ın bostanı. Hicaz'ın bostanı. Hicaz'ın cenneti derlerdi. Hayber. Gerçekten de bugün bile mesire yeridir. Bugün bile bölgenin en yeşil yeridir Hayber. Sulak, yemyeşil, cennet gibi bir tek bir arazi, toprağı mümbit. İçinde suyun hiç eksilmediği, yüksek Necit yaylalarından ve kayalıklarından kopup gelen suların orada karaya, yüzeye çıktığı harika bir yer. Adeta Medine ve Mekke ile zıt bir konum. Ama Yahudi nüfusa sahip. Hayber ve Mekke anlaşmalı. Daha Hendek'ten önce Hayberliler gidiyorlar Mekke'ye. Putperestlerle anlaşma yapıyorlar. Hatta onlar soruyorlar. Muhammed mi hak? Biz mi daha hakkız? Bakın Mekke müşrikleri soruyor bunu. Hayberli Yahudinin Yahudiliğine bakın. Elbette canım diyor, siz daha haksınız. Yahudileşme budur işte. Hakkı satmaktır. Pazarlamaktır. Yani bencil çıkarlarınızı her şeyin üstünde tutmaktır. Yahudileşme budur. Ve bir Muhammed ümmetine mensup biri de pekala Yahudileşir bu manada. Eğer çıkarını hakikatin üstüne koymuşsa Yahudileşmiş demektir. O kadar. Bir anlaşma imzalıyorlar. Bir pakt. Çünkü Hayber, Medine'nin Suriye'ye açılan, batıya açılan kapısı, Mekke ise Medine'nin Yemen'e, güneye açılan kapısı. Onun için eğer biliyorlar ki Mekke düşerse Hayber düşer. Ama tersi de doğru. Hayberliler de bunu biliyor. Hayber düşerse Mekke düşer. Resulullah çok iyi bir stratejist. O nedenle hiç haber vermiyor. O dönemde hiç kimse artık çok büyük bir savaş geçirdiler. Büyük bir orduyla kimseye meydan okuyamazlar dediği bir zamanda üstelik Hudeybiye'den dönülmüş hatırlayın. Resulullah şu kararı da veriyor. Hudeybiye'ye giderken Umre'ye katılmıyor Bedevi kabileler, müttefik kabileler. Niçin? Çünkü ganimet yok Umre'de. Manevi ganimet var, maddi ganimet yok. Onun için iman onların boğazından geçmedi ayeti işte bu mesele dolayısıyla. Evet. Velakin kulu eslemne. İman ettik demeyin, demeyin. Geçin onu. İman falan etmediniz. Ama teslim olduk deyin. Mecbur kaldınız. Başka çareniz yoktu. İslam'a boyun eğdiniz. Ama öyle iman etmediniz. İman boğazlarından aşağı geçmedi diyor. Geçmedi. Onun için gelmediler. Umre'ye gelmediler. Orada rıza vardı. Orada sevap vardı. Sevaba gelmediler. Ganimet olsa gelecekler. Resulullah madem öyle buraya da gelemezler diye çizdi üstlerini. Hiçbirine haber vermedi. Topu topu 600 kişi. 600 kişi. Ödül. Hendek'in ödülü. Hatta Umre'nin ödülü. İnna fetahna leke fethan mubina. Müjdesi önceden gelmişti zaten. Liyaghfira leke Allahu ma taqaddama min zenbike ve ma taahhar ve yutimme ni'metehu aleyke ve yehdiyeke sıratan müstakim. Neydi bu fetih? Neydi bu büyük fetih? Arkasından geliyordu işte Hayber. Bir gece çıktı Resulullah. Hiç kimsenin haberi yok. 600 kişiyle usulca, hiç kimseye demeden ilk defa Hayber'de sabah ezanı sessiz okundu. Böylesine bir tedbir. Hayber 10 bin asker çıkarıyordu. Çıkardığı asker 10 bin talimli asker. Gatafan'la da ittifak yapmış ve Gatafan'dan 4000 asker sözü almış. İttifak sonucunda, anlaşma sonucunda. Eğer bir saldırı olursa 4000 asker de siz bize vereceksiniz. Tamam. 600 kişi. Kem min fiyetin galiletin galebet fiyeten kefiraten biiznillah. Nice az topluluk var ki aklı başında bir yığın, bir yığın sürü gibi kalabalıkları yener geçer. Öyle oldu. Ulul elbab ve ekserun nas ayrılmıştı. Hayber'e geldiler. Hayberliler sabahleyin bağlarına, bahçelerine, bostanlarına gitmek için kale kapıları açılıp da çıkınca baktılar ki karşılarında İslam ordusu. Şaşırıverdiler. Küçük ama güçlü, küçük ama iyi, küçük ama güzel. İslam ordusu. Resulullah orada bir çoban gördü. Hayber'in tüm sürüsü o çobanda. Hilafsız binlerce hayvan var çobanın önünde. Çoban da Resulullah'ı gördü. Ne olduysa anlamadılar. Resulullah'a geldi çoban, daha şafak ağarmadan. Ya Resulallah, ben rüyamda görmüştüm. Ben hemen buracıkta iman etmek istiyorum. İyi ama sürün var, emanet var. Ya Resulallah, ben onun hesabını görürüm. Sürüyü şöyle kaleye doğru kovalayıverdi. Akıllı bir koyunu önüne geçirdi. Ağzına da bir tutam ot verdi. Sürü koyun bu, bilirsiniz. Bilirsiniz bu memleketin halinden. Sürü kaleye girdi. Ve mümin oldu. İmanla şereflendi. Çok değil. Akşama da şehit oldu. Öyledir. Öyledir o işler. Yani piyango nedir derseniz bilmem ama tırnak içinde herhalde odur. Uhrevi piyango. Efendim, tabir caizse. Evet. Cennet vurdu. Yolda geliyorlardı. Yolda gelirken Ebu Abs isimli bir sahabi, yoksul biri. Ordu geliyor. Ya Resulallah dedi. Çok, çok üzgünüm. Görüyorsun kıyafetimi. Şimdi ben yola çıktım ama yüreğim ve kafam evimde. Vallahi bir tek ekmek bırakmadım. Şimdi ben yiyecekler onu düşünüyorum. İnsan, sahabe ve insan. Resulullah dedi, senin sırtındakinden başka hiçbir şey yok mu? Bu giyilmeyecek derecede yok. O güne kadar elde edilen her şey harcanmış. Hendek'te büyük bir miktarı gitmiş ama geriye kalanlar da umre sırasında, yani Hudeybiye sırasında harcanmış, bitmiş. Resulullah elinde kalan son elbise olduğunu söyledi. Son elbise. Bunu sana vereyim, başka da bir şey yok. Ebu Abs yola çıkmış ordudan, geriye döndü, altında bir devesi var, başka bir şey yok. Ve bir müddet sonra koşa koşa orduya yetişti. Resulullah baktı sırtında verdiği elbise yok. Ne yaptın elbise? Daha eski, müstamel bir elbise var, yeni bir elbise. Ya Resulallah, 8 dirheme sattım. Yarısına bir müstamel elbise aldım. 2 dirhemini aileme bıraktım. 2 dirhemini de kendime yiyecek aldım. Ne kadar. Resulullah, çok değil dedi. Çok değil. Vallahi çok yakında yeryüzünün hazinelerini Allah sizin ayağınızın altına serecek. Gelecek günleriniz çok çok daha varsıl olacak. Yokluk görmeyeceksiniz. Fakat bu sizin için hiç de iyi olmayacak. Hiç de iyi olmayacak. Vallahi öyle oldu. Hiç de iyi olmadı. Yeryüzünün hazinelerini Allah onlara verdi ama hiç de iyi olmadı. İbnül Ekva'dan söz etmem gerekiyor. Hayber seferinden söz edince, Hayber'e giderken develer üzerinde gece sessizlik, Resulullah. İbnül Ekva. Bir bedevi bu. Sesi çok güzel bir bedevi. Bize biraz deve şarkısı söyler misin? İbnül Ekva başladı şarkıya. Gecenin karanlığında böyle hafiften hafiften tatlı sesiyle. Arapların o meşhur yolculuk yaparken söyledikleri şarkıları söylüyor. Öyle bir noktaya geldi, kendisi de ekliyor tabii o arada. Biz bir zamanlar ne Allah'ı tanırdık, ne peygamberi, ne zekat verirdik, ne namaz kılardık. Ama şimdi güneş doğdu üstümüze ve adam olduk manasına gelen beyitlere gelince Resulullah baktı. Yabnel Ekva. Ey İbn-i Ekva. Allah sana rahmet etsin. Yerhamukallah. Ömer'in yüzünün rengi atıverdi. Ömer İbn-i Ekva'ya döndü Resulullah'ın yanında. Bir ölüye, bir şehide bakar gibi bakmaya başladı. Anlamıştı mesela. Resulullah kime rahmet etti? Dilenmişse onu Allah almış. Ömer fark etti durum. Ama ya Resulallah, İbnül Ekva ile biraz daha fazla beraber olmak isterdik. Dedi ama Resulallah bir kere yerhamukallah demişti. Öyle oldu. Hayber'in 6. gününde İbnül Ekva'ya Allah rahmet etti. Nedir rahmet? Nedir mutluluk? Sizin defterinizde nedir? Peygamberin defterinde bu. Peygamberin kitabında böyle yazıyor kurtuluş. Hani Amir İbni Füheyre diyordu ya, sırtından hançer girip de göğsünden çıkınca kad necahtul işte şimdi kurtuldu. Aman ya Rabbi. Onu hançerleyen, sırtından hançerleyen Cebbar isimli müşrik şaşırıyordu. Ben öldürdüm, o kurtuldu. Nasıl oldu bu iş diyordu. Oysa ki ben kurtuldum, o gitti. Mantık meselesi. Bakış meselesi. Nereden baktığınızla ilgili. Kurtuluşa verdiğiniz anlamla ilgili. Ne diyorsunuz siz? Savaş başladı ama korkunç kaleler. Hayber taşlı kayalık üzerinde aynı zamanda. Muazzam. Kayanın olduğu yerde su olur. Muazzam korunuyor. Bir kaleler ve kuleler kompleksi. Yalnız ayette buyurulduğu gibi belki de bu ayetler bu sıralarda nazil oldu. Çünkü öyle rivayetler var. Onları birlik ve bütünlük halinde görürsün. Ve kulubuhum şedda. Kalpleri paramparçadır. Oysa ki. Hayber de öyleydi. Medine Yahudileri gibi. Birbiriyle didişir dururlardı yine de. Onun için kuleler ve kaleler kompleksi, tek bir kale değil. Güvenmiyorlar birbirlerine çünkü. O sebeple ama çok iyi korunuyor. Kayalardan yapılma, granitten yapılma. Harika kaleler ve kuleler. Onun için hiçbir taarruz fayda vermedi. Yalnız Hazreti Ömer'in nöbetçi olduğu gece bir casus yakalandı ordugahta. Casusu yakalayınca iş kendiliğinden geldi. En zayıf kule ne tarafta onu söyledi. Nasıl girilir onu söyledi. Ve harbi nasıl kazanacaklarını da söyledi. Çünkü orada dedi mancınık var o kulede aynı zamanda. O kulede bir de üsttekilerin attığı kaynar suları, yağları ve taşları engelleyecek siperlik var. Yüklenildi ve alındı o kule en zayıfmış. O mancınıkla o siperlik de çıkarıldı. Teker teker kuleler gitti. Bir kule kalmıştı. Onu alamadılar. Birkaç gün geçti, alamadılar. Resulullah dedi ki yarın bu kılıcı Allah'ın ve Resulünün kendisinden razı olduğu birine vereceğim. Ertesi gün Hazreti Ali'ye kılıcı uzattı. Ve o da başaracak inşallah. Seyyidina Ali evet başardı. Ve o kulede düştü ama içeridekiler iç kaleye sığındılar. Daha yükseğe çıktılar. İç kale uzun bir süre direndi. Fakat bu kez de Allah şöyle yardım etti. Bir din adamı gördüğü bir rüya üzerine yine. Cenab-ı Hak desteklerse öyle olur. Geldi Resulullah'a. canımı ve ailemi bağışlamanız pahasına, bağışlamanız karşılığında size bilgi vermek istiyorum. İç kaleyi almanız için onları ebediyen alamazsınız çünkü onlar dışarıdan yardım alıyorlar dedi. Onların bağlantıları var. Nasıl? Bir su yolu var sizin bilmediğiniz. Hem su getiriyorlar hem yiyecek oradan. Nerede? Şurada. Tamam. O su yolunu Resulullah kesince dayanamadılar. 3 günden fazla teslim oldular. Teslim oldular. Ondan sonra bir o civarda yine çok büyük bir bağlantılı bir kale. Gamus isimli bir kale. Onun başında Medine'den kaçan Nadir oğulları Yahudileri var. Kinane Beni Kinane isimli bir reisi var. Hazreti Safiye'nin kocası Beni Kinane. Resulullah Kamus'u kuşattı. Çok zor oldu Kamus'un alınması. Ama Kamus da en sonunda anlaşmayla verildi. Beni Kinane anlaşma yaptı Resulullah'la. Dedi ki, tüm servetimizi size verelim, canımızı bağışlayın, bizi bırakın. Tamam. Resulullah, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ali, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Zübeyir, Talha yanında Yahudilerden de şahitler tuttu. Dikkatimizi çekelim. Kaleyi verdiler, verdiler ama o Beni Nadir'in Medine'den çıkarken develere yükledikleri o muhteşem servet ortalıkta yok. Nerede bu servet? Dediler bir silah almak için hepsini harcadık. Ne Yahudiler inandı buna ne Resulullah. Tabi Resulullah özel bilgi kaynağıyla haber almıştı. Onun için bir bir çıkarttırdı. O iki Kinane ile yardımcısına cezalandırıldı ve diğerleri bırakıldı. Hayberliler bir şey teklif ettiler. Dediler ki ya Muhammed, Hayber'i bilirsin, bizi bilirsin, biz bölgenin en iyi çiftçileriyiz. Burada bölgenin en çok bitek arazisidir. Gel bizi buradan sürme. Biz burada oturalım, sen lütfet. Yalnız çıkan tüm ürünün yarısını sana verelim. Öyle yaptılar. Resulullah da olur dedi, oturun lakin istediğim zaman çıkmak üzere. Oturdu. Bir sene sonra ürün hasat zamanında Huzeyye'nin oğlunu gönderdi. Huzeyye'nin hikayesini size Mekke döneminde hatırlatmıştım. Çok acayip bir hikaye. Bir İslam anası ki kaç erkeğe bedel desem yeridir. Huzeyye bin Dudan. Zozan ismi olabilir. O Dudan Arap sentaksına Zozan olarak geçmiş olabilir. Ben buralardan, doğudan bir yerden diye düşünüyorum. Zozan yayla demektir biliyorsunuz. Evet. Onun oğlu, Huzeyye'nin oğlu geldi. Dedi ki, isterseniz ikiye böldü tüm hasılatı. İsterseniz şu yarıyı alın, burası bize kalsın. İsterseniz biz bu yarıyı alalım, şurası size kalsın. بِهَذَا قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْاَرْضِ Hayberlilerin, Hayberli Yahudilerin ağzından çıkan bu oldu. Vallahi bu adalet sayesinde yer ve gök ayakta duruyor. O kadar. Düşmanınıza dahi bunu dedirtebiliyorsanız, mülkünüz ayakta durur. Yoksa mülkünüzü başınıza yıkar Allah. Kurtaramazsınız. Adını ne koyarsanız koyun. İslam hilafeti koyun, bilmem ne koyun. Başınıza yıkar. Evet. Hayber alındı. Tabii Kinane ve teslim oldu. Cezalandırınca, ölüm cezası gördü, ihanet edince karısı Safiye Resulullah tarafından ganimet hediyesi olarak bir başkasına söz verilmişti. Dehle el-Kelbiye. Ama Safiye geldi Resulullah'a bir rüya anlattı. Bu rüyayı daha ölmeden kocası Kinane'ye de anlatmıştı. Kocasından tokat yemişti. Yediği tokatın yarası hala yüzünde duruyordu izi. Resulullah o izi sorunca, bu yüzündeki iz ne deyince, rüyayı Resulullah'a da anlatmak zorunda kaldı. Onun vesilesi o oldu. Yalnız Safiye çok dindar bir kadındı. Dindar bir Yahudiydi. 10 yaşındayken Resulullah Medine'ye hicret etmişti. O 10 yaşlarındaydı. Babası ve amcası, biliyorsunuz, Huyey bin Ahtab, ve Ebu Yasir amcası beraber gidelim de şu sahtekara haşa bakalım diye çıktılar Hayber'den. Resulullah'a bakacaklar. Kendini peygamber zanıyormuş sahtekar diye haşa çıktılar. Fakat dönüşleri hayal kırıklığıydı. Amcasıyla babası arasındaki döndükten sonraki konuşmayı şöyle nakleder Safiye annemiz. Amcam babama dedi ki, birader, kardeşim, ne diyorsun bu adam hakkında? Vallahi o peygamber. Ben onda onu gördüm. Peki ne yapacağız? Vallahi yaşadığımız sürece onun varlığına düşman olacağız. Bu. Bu. Biliyorlardı. Orada da söylediler. Kinane'ye de söylediler. Kinane kabilesi, Kinane'nin kabilesinin ileri gelen. Yapma. Vallahi ona haber verilir. Diyeceksiniz ki hocam bu nasıl iş? Bu bir çelişki değil. Hayır, hayır değil. Şöyle inanıyorlar. Bu peygamberdir. Sahihtir. Gökten haber alıyor. Lakin bizim peygamberimiz değil. Problem burada. Biz meseles. Biz siz meseles. Onun için biz Yahudilerin peygamberi değil. Böyle inanıyorlar. Daha sonra bu inancı devam ettiren fırkalar oldu. İseviye diye bir Yahudi mezhebi vardır ki uzun yıllar, 300-350 sene yaşamıştır. Buydu. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü derler. Ama bizim peygamberimiz değildir. Evet. Evet, sevgili dostlar. Safiye rüyasını anlattı. Medine'den bir ay doğdu, ay geldi göğsüme girdi. Kocasından tokat yedi rüya bu. Sen Muhammed'i arzuluyorsun ama efendim onu sana yar etmem demiş bir tokat. Hazreti Safiye rüyayı anlatınca Resulullah Dihye'yi çağırdı. Sen onun kuzenini al ama onu bırak. Hazreti Safiye'ye de seni azat etti. Hürsün. İster Yahudi olarak git, yerleş kendi ülkende, istersen peygamberin eşi olmayı kabul et. Yani kendisi için. Resulullah, ben Allah ve Resulünü tercih ediyorum dedi. Hazreti Safiye. Ve Resulullah'ın eşi oldu, annemiz oldu. İşte böyle geçti bir Hayber ve işte Allah vaat ettiği fethi müminlere böyle vesel etti. Artık Mekke'nin önü açılmıştı. Mekke fethedilmiş sayılabilirdi.
Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.